Ayrım 18. Gösterme adılları bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar. Gösterme ön adları bu, şu, o. Sıfatlar çoğul eki almaz. Bu benimdir. Parantez içinde bilinen, görünen, gösterilen bir nesne için kullanılır. Bu saat benimdir. Saat adını diğer saatlerden göstererek ayırır. Bunlar geldi, bu kitaplar geldi. Son örneği açıklamama gerek var mı acaba? Sıfat, çoğul eki dahil hiçbir çekim eki almadığı için kastettiğimiz çoğul anlamını ada çoğul eki getirerek sağlıyoruz. Soru adılları. Adın yerini soru yoluyla tutan sözcüklerdir. Daha dolaylı tümleçten biri kim, ne, nere sözcüklerini kullanıyoruz. Bunlar soru adılıdır işte. Soru adıllarını yine soru sıfatlarıyla karşılaştırarak vereceğim. Hatta bununla da yetinmeyip genel olarak Türkçe'de soru kavramı üzerinde de duracağım. Kim, ne, nere sözcükleri soru adılıdır dedik. Kim, insan için, ne, İnsan dışı varlıklar için, nerede, yer için kullanılır. Bunlar ve bunların ek, parantez içinde, çekim eki elbette, almış biçimleri adıldır. Kimin sıfat görevine girmesi söz konusu değildir. Bu karara varmak gayet kolay. Yanına bir ad getirin. Alıyorsa ön ad, sıfat olabilir demektir. Kim adam? Oldu mu? Olmadı. Çim adam bile var da kim adam yok. Öyleyse kararı bildiriyorum. Kim sözcüğü yalnızca adıl görevinde kullanılır. Aynı denemeyi ne için de yapabiliriz. Yanına bir at getirebiliyor muyuz? Acele karar vermeyin. Pekala getirebiliriz. Ne renk, ne biçim ve benzeri. Demek ki ne sözcüğünün sıfat kullanımı var. Peki nere sözcüğü? Bu sözcüğü eksiz kullanmak bile yadırgatıcı geliyordu anımsarsanız. Nere ev gibi bir kullanım olabilir mi peki? Yok artık, daha neler. Demek ki ek almak zorunda ama öbür yanda başka bir şey var. Yineleyip duruyoruz. Sıfat ek almaz diye. Öyleyse bu da yalnızca adıl görevinde kullanılabilecek. Bir de hangi, kaç gibi sözcükler var. Bunlar adıl görevine de, sıfat görevine de girebilir. Ne zaman, hangi görevde olduklarını ayırt etmek ise hiç zor değil. Yanlarındaki, yani kendilerinden sonra gelen adı soruyorlarsa, sıfat, ön ad, ek almışlarsa adıl görevindeler demektir. Söz gelimi, hangi sözcüğü, İyelik eki aldığın anda, parantez içinde hangisi, hangimiz ve benzeri olduğunda adıl olur. Bir adın önünde eksiz kullanıldığında ise, parantez içinde hangi çocuk, hangi kuş, sıfat. Soru adılları. Kim? A, E. Ne? Da, De. Nere? Dan, Den. Hangi? I, İ. Sı, si, kaç, mıs, mis, kaçıncı, nıs, nis, ın, in, nın, nin. Soru sıfatları, nasıl, ev, nitelik, yi ev, ne renk, hangi ev, nicelik, bu ev, şu ev, kaçar, kişi, kaç kilo, kaçıncı, kişi. Soru belirteçleri, parantez içinde soru zarfları. Nasıl koşuyor? Neden, niçin, niye sözcükleri hiçbir zaman sıfat ya da adıl olamaz? Şimdi burada bir özet yapmalıyız. Türkçe'de soru anlamı kaç yolda sağlanıyormuş? Soru adılları ile 1, soru sıfatları ile 2, soru belirteçleri ile 3. Başka bir şey var mı? Var ya, olmaz olur mu? Hani kimilerinin soru eki dediği, aslında ekmek değil, düpedüz sözcük olan soru ilgeci mı mi var? Bu sözcüğün ek sanılmasına yol açan durum böyle mı mi, hatta mu mü, parantez içinde mısın, midir, muyuz ve benzeri olması, yani ek gibi tabi olması, kendisinden önceki sözcüğe göre biçim alması. Oysa ilgeçler de kendilerinden önceki sözcükle ilişkilidir. Şimdi girmeyeyim ilgeçlerin özelliklerine. Nasıl olsa bu konudan sonra onları anlatacağım. Ama mı mi'nin ek değil, bağımlı bir sözcük olduğunu bir kez daha belirtmeden de geçemeyeyim. Aşağıdaki örnekte de göreceksiniz. Bütün ilgeçler gibi geriye döner mı mi'de ve kendisinden önceki sözcüğü sorar. Şöyle dümdüz bir tümce yazalım. Baban dün parkta ablamı gördü. Şimdi oyun başlıyor. Baban mı dün parkta ablamı gördü? Özneden sonra geldi ve dönüp özneyi sordu. Baban dün mü parkta ablamı gördü? Belirteç tümlecini, eylemin zamanını soruyor. Baban dün parkta mı ablamı gördü? Dolaylı tümleç, eylemin yerini soruyor. Baban dün parkta ablamı mı gördü? Belirtili nesneyi soruyor. Baban dün parkta ablamı gördü mü? Yüklemi sordu. Ama tümcenin anlamı yüklemde olduğu için bütün tümceyi de sormuş oldu. Biraz polisiye bir tümce oldu ama amaca ulaştık sanırım. Özeti kaldığımız yerden devam ediyorum. Türkçe'de soru anlamı dört yolla sağlanır. Soru adalı, soru sıfatı, soru belirteci, soru ilgeci, parantez içinde mı, mi. Buraya birkaç uygulama örneği koymanın da uygun olacağını düşünüyorum. Aşağıdaki tümcelere soru anlamı veren sözcüklerin hangileri olduğunu ve bunların yukarıdaki dörtlüden hangisi olduğunu bulabilir misiniz? A. Yazın nereye gideceksin? B. Akşama hangi giysiyi giyeyim? C. Sınavın nasıl geçti? D. Dün akşam kimlerle konuştuğumu biliyor musun? E. Yarın size kim gelecek? Yanıtları söyleyeceğim ama aynı soru tümcelerinden başka tipte bir soruyu yanıtlamak için tekrar yararlanacağız. Kabul mü? İlk tümceye soru anlamı veren sözcük nereye? Bu sözcük soru adalı. İkinci tümcede soru anlamı hangi sözcüğüyle sağlanmış? Hangi sözcüğü yanına giysi adını almasından da anladınız soru sıfatı. Üçüncü tümcede nasıl sözcüğü soru anlamı sağlıyor ve bu soru belirteci. Dördüncü tümcede bir tuzak hazırlamıştım size. O tuzağa düşmemiş olduğunuzu umarım. Kimler diye bir soru sözcüğü var orada ama dikkat. Soru anlamı onunla sağlanmıyor. Biliyor musunuz, bilmiyor musunuz? Tümce bunu soruyor. Yani soru anlamı sağlayan sözcük musun? Soru ilgeci. Son tümcede yine soru adalı var. Kim? Öteki tipteki soruyu yanıtlamak için yine aynı soru tümcelerine bakalım. Bu kez soru anlamının neyle sağlandığını değil, bu soruların neyi buldurmaya yönelik olduğunu sorgulayacağız. İlk tümcedeki nereye sorusu dolaylı tümleci buldurur. İkinci tümcede yine dikkat gerekiyor. Akşama hangi giysiyi giyeceğim bulduracağı öğe nesneymiş gibi görünüyor ama bir dakika. Soru sözcüğü hangi? Bunun yerine gelecek sözcük sarı, uzun, yeni gibi bir sıfat. Parantez içinde sarı giysi, uzun giysi, yeni giysi. Olmayacak mı? Öyleyse nesneyi değil, sıfatı buldurur soru. O sıfatla kurulan tamlama nesne görevine girecek. Zaten sıfat yalnızca adın önünde bulunur. Nesne falan olmaz. Burada yine bir ukalalık yapayım mı? Ön adı titiz, çalışkan ev kadınlarına benzetiyorum ben. Kocalarına çok iyi bakarlar, pırıl pırıl gezdirirler onları. Ama kocaları olmadan hiçbir yere gidemezler. Üstelik kazanılacak şan şeref varsa onlar değil, kocaları kazanır. O yüzden sıfat, özne, nesne, dolaylı tümleç olmaz. Kocasıyla birlikte oluşturduğu ikili, parantez içinde, sıfat tamlaması girer bu görevlere. Demek ki neymiş? Hangi sözcüğü yalnızca sıfatı bulduruyormuş bize. Üçüncü tümceye geçelim. Sınavın nasıl geçti? Uzun açıklamalara gerek yok. Eyleme yönelik bir soru soruyor. Belirteç tümlecini buldurur. Dördüncü tümce yüklemi. Beşincisi de gelecek olanın kim olduğunu sorduğuna göre özneyi buldurur. Beş tümce daha vereceğim size. Kendi kendinize uygulamasını yapabilmeniz için. Ama önce bir tablo oluşturalım. Öğrenenlere. Bu tabloları, özetleri vesaire sakın ezberlemeye kalkmayın. Yalnızca daha iyi anlamanız için bunlar, ezberlemeniz için değil. Soru anlamı neyle sağlanmış? Soru adılı. Yanıtı nedir? Neyi buldurur? Özne, nesne, dolaylı tümleç, yüklem. Adın ve adılın girebildiği bütün görevleri buldurabilir. Soru sıfatı, sıfat. Yalnızca sıfatı buldurur. Sıfat, yalnız başına bulunmayacağı, daima bir adla tamlama kuracağı için, kurduğu tamlama, adın gireceği bütün görevlere girer. Özne, nesne, dolaylı tümleç olabilir. Ama yineliyorum, sıfat, nesne, sıfat, özne, nesne, dolaylı tümleç olamaz. Soru belirteci, belirteç tümleci, soru ilgeci, mı mi, kendisinden önceki sözcük, öe. Şimdi geldik size yönelteceğim soruya. Hem yanıtlarını vermiyorum, hem de en zor soru tümcelerini seçtim ona göre. Her iki soru tipine göre ayrı ayrı çözümlemeniz gerekiyor. 1. Aşağıdaki soru tümcelerinde soru anlamı neyle sağlanmıştır? 2. Bu soru tümceleri neyi buldurur? Kaybettiğin kalem ne renkti? Bu anlam neyle sağlanmış? Açık oturumda nasıldım? Seni mi arıyormuş bütün gün? Ne kitap bu? Hadi bakalım, kolay gelsin. Belirsizlik adılları, parantez içinde, belgisiz zamirler. Belgisiz, sondaki siz ekinden anlıyoruz ki bir şeyi olmayan demek. Neyi olmayan? Belgisi. Peki belgi ne? Belgi sözcüğünün Türkçe sözlükte iki anlamı var. 1. Bir şeyi benzerlerinden ayıran özellik, şiar, alamet, nişan. 2. Duyuş, düşünüş ve inanıştaki ayırıcı özellik, şiar. Belgi sözcüğü sık kullanılan bir sözcük olmadığı için çağrışım yapmıyor pek. Kastedilen anlamı az çok karşıladığını varsayarak da çağrışım yaptıramadığımız Arapça terimlerden bu açıdan hiçbir farkı yok. Anlamı daha açık olan belirsizlik sözcüğünü yeğlememin nedeni bana adın yerini belirsiz olarak tutan sözcükler tanımını yapma olanağı vermesi. Çünkü gerçekten de öyle. Adın yerini tutuyor ama yerini tuttuğu adla ilgili pek fazla bilgi içermiyor bu adıllar. Yine sıfatlarla karşılaştıracağız belgisizlik adıllarını. Aradaki benzerlik ve farklılıklar daha rahat görülebilsin diye. Belirsizlik adılları, belgisiz zamirler. Belirsizlik sıfatları, belgisiz sıfatlar. Belirsizlik adılları herkes, hepsi, hiçbiri, kimse, bazı, sı mısları, kimi, nis, birkaç, ımız, biri, mis, nis, şey. Belirsizlik sıfatları, tekil adla kullanılanlar, birkaç kişi, hiçbir, okul, birçok, ev, her, gün, her, an, her, şey, biraz, ekmek, bir gün, bir şey, herhangi bir gün, pek çok kişi. Çoğul adla kullanılanlar, bir takım insanlar, tüm insanlar, bütün insanlar, bazı insanlar, kimi insanlar. Herkes, hepsi sözcükleri özne olduğunda çok özel durumlar dışında yüklem olumlu ve tekil olur. Hiçbiri, kimse sözcükleri özne olduğunda yüklem olumsuz ve tekil olur. Bütün sıfatını tekil adla da kullanabiliriz ama bu durumda belirsizlik adılı olmaktan çıkar ve nitelik bildirmeye başlar. Nedir bütün insan? Çağrışımı kötü bilmiyorum ama söylemezsem olmaz. Parçalanmamış, tek parça halindeki insan demek. Yani konumuzla ilgisi yok. Bir takım hem ayrı hem bitişik yazılabilir. Ne zaman ayrı, ne zaman bitişik yazıldığını kavramak ve kavratmak, bileşik sözcük mantığını anlamak açısından son derece yararlı olacaktır. Eğer takım sözcüğü anlamını yitirmemişse, başka bir deyişle kendi anlamını koruyorsa, bağımsızlığını koruyor demektir ve ayrı yazılmalıdır. Bir takım elbise, bir takım ansiklopedi gibi. Takım sözcüğü anlamını yitirmişse artık bağımsız bir sözcük değildir ve bileşik sözcük oluşturmuş demektir. O zaman bitişik yazılır. Sait Faik Abasıyanık'ın ünlü yapıtı bir takım insanlar gibi, bir takım araçlar, bir takım çareler ve benzeri gibi. Şey, matematikteki x gibidir. X nasıl herhangi bir sayının yerine geçerse, şey sözcüğü de herhangi bir adın yerine geçer. Yani her türlü adın yerini tutar. Bu adılın özelliği değil midir? Demek ki şey sözcüğü adıldır. Evet, tam bir belirsizlik adılıdır. Her türlü adın yerini tutar ve yerini tuttuğu adla ilgili herhangi bir bilgi içermez. Bugün şeyi gördüm. Şey dedi şey hakkında. Anlamsal olarak hiçbir şey demese de biçimsel olarak tam bir tümcedir. Şey sözcüğünün öteki adıllardan farkı, onlar sıfat almazken şey herhangi bir ad gibi sıfat alabilir. Güzel bir şey.